Ayrım 20, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 185. Bekleme odasına doğru aceleyle seyirttik. Annie arkamda bırakarak tahta çubukları olan bambu panjurlarından baktım. Küçük elleri tişörtümü kavruyordu. Arabanın motoru ay ışığında boşa çalışıyordu. Modelini tam çıkartamadım ama kapkara parlamasına bakılacak olursa nispeten yeni bir arabaydı. Sonra arabanın içindeki karanlıktan kısa bir alevlenme çıktı, bir çakmak olabilirdi. Sonra çok daha parlak bir ışık vurdu. Bu yüksek bir ışık saçan spot lambaydı ve yolcu koltuğundan süzülüp etrafı tarıyordu. Panjurun içinden geçti ve karşıdaki duvarda duran sağlık bilgisi posterlerinin üzerinde oynayan gölgeler yarattı. Başımızı eğdik, en sızlanmaya başladı. ''Bak Tyler'' dedi. Gözlerimi kapattım ama sonra tekrar açmamın zor olduğunu keşfettim. Göz kapaklarımın ardında rüzgar gülleri ve yıldız patlamaları gördüm. Yine ateşim çıkmıştı. İçimdeki seslerden oluşan küçük bir koro bunu tekrar edip durdu. Yine ateşim çıktı, yine ateşim çıktı diyerek benimle uğraşıyorlardı. Puck Tyler, çok kötü bir zamanlamaydı. Kötü zamanlama, kötü zamanlama. Kapıya git. En, yan kapıya. Benimle gel. Güzel bir tavsiye. Tekrar pencereyi kontrol ettim. Işık sönmüştü. Ayağa kalktım ve En ile birlikte koridordan aşağı gitmeye başladım. Yan kapının olduğu yerde En'in açık bırakmış olduğu malzeme dolaplarını geçtik. Gecenin sessizliği insanı aldatıyordu. Aldatıp kanına giriyordu. Bir karış toprak ve pirinç tarlası vardı. Orman ve palmiye ağaçları ay ışığında kararmıştı ve taçlarını narince sallıyorlardı. Kliniğin büyük kısmı arabayla aramızda kalıyordu. Doğrudan ormana koş dedim. Yolu biliyorum. Yoldan uzak dur. İhtiyaç duyduğun zaman saklan. Biliyorum. Benimle gel. Gelemem dedim. Bunu mecazen söylememiştim. Şu anki halimi düşünecek olursak 10 yaşındaki bir çocuğun ardından koşuşturma fikri absürt kalıyordu. Ama dedi En ve ben de onu biraz itip zaman kaybetmemesini söyledim. Arkasına bakmadan koştu. Korkunç bir hızla gölgelerin içinde kayboldu. Sessizdi, küçüktü, ona imrendim. Ardından gelen sessizlikte bir araba kapısının açılıp kapandığını duydum. Ayın 4/3'ü ortaya çıkmıştı. Önceki halinden daha kanlı canlı ve daha uzak görünüyordu. Yüzü çocukluk zamanlarında hatırladığımdan daha değişikti. Aydaki insan artık yoktu. Ay yüzeyinde karanlık oval bir yara vardı. Ayın yeni yama şu anda eskimiş karanlık bölgesi. Kutuplardan ekvatora kadar olan regoliti eriten büyük darbenin sonucunda ortaya çıkmıştı. Ayın dünya etrafındaki yavaş dönüşünü daha da yavaşlatmıştı. Arkamda polislerin iki kişi olduklarını varsayıyordum. Ön kapıya vurduğunu duydum. Kendilerini sert bir şekilde tanıtıp kilidi takırdatıyorlardı. Koşmayı düşündüm. En gibi ustalıkla olmasa da başarılı bir şekilde koşup en azından pirinç tarlasına dalabileceğime inandım. Sonra da orada saklanır, her şeyin iyi gitmesini beklerdim. Aklıma Ina'nın arka odasında bıraktığım valiz geldi. Valizin içinde sadece kıyafet yoktu. Aynı zamanda defterler ve diskler, dijital hafıza bantları ve suç delili taşıyan berrak sıvı şişeleri vardı. Geri döndüm, içeriye girince kapıyı sürgüyle mandalladım. Yalın ayak yürüdüm, tetikteydim. Polislerin sesini dinliyordum. Binanın etrafında daire çiziyor olabilirlerdi ya da ön kapıyı tekrar deneyebilirlerdi. Bununla birlikte ateş feci şekilde bastırıyordu. Bir sürü şey duyuyordum. Muhtemelen çoğu da gerçek sesler değildi. İna'nın gizli odasındaki tepe ışığı hala sönüktü. Yolumu el yordamıyla ve ay ışığı sayesinde buluyordum. İki sert kapaklı valizden birini açtım ve üzerinde el yazısı olan sayfaların arasına daldım. Kapattım, sürgüledim, yukarı kaldırdım ve sendeledim. İkinci valizi de sancak tarafımdaki bölüme yükledim ve yürüyemediğimi fark ettim. Neredeyse küçük plastik bir objeye takılıp düşüyordum. İna'nın çağrı cihazıydı bu. Durdum, valizleri yere bıraktım ve çağrı cihazını alıp gömleğimin cebine koydum. Sonra biraz nefeslenip valizleri tekrar yüklendim. Gariptir, sanki daha da ağırlaşmışlardı. Kendime bunu yapabilirsin dediysem de kelimeler bayat ve hiç de ikna edici değillerdi. Kafatasım sanki bir kat edral kadar genişlemişti ve bu sözler onun içinde yankılanıyorlardı. Arka kapıdan sesler duydum. Bu İna'nın dışarıdan ekstra bir asma kilitle kapalı tuttuğu kapıydı. Metalin tıkırdaması ve kapı sürgüsünün gıcırdamaları duyuluyordu. Belki de bir levyeyi kilit menteşelerinin arasına sokup yükleniyorlardı. Eninde sonunda ve de kaçınılmaz olarak kilit kırılacaktı. Arabadan inen adamlar da içeri girecekti. Üçüncü kapıya doğru tökezledim, enin kapısına, yan kapıya. Sürgüsünü çıkardım ve yavaş yavaş açtım. Kimsenin orada olmadığına dair nafile bir umut besliyordum. Kimse yoktu. Davetsiz misafirlerin ikisi de, tabii iki taneyseler, arkadaydılar. Kilit üzerinde çalışırlarken fısıldaşıyorlardı. Sesleri kurbağaların vıraklamalarından ve rüzgarın ufak tefek gürültüsünden zar zor duyuluyordu. Gözükmeden pirinç tarlasına gidebileceğimden emin değildim. Daha da kötüsü, düşmeden gidebileceğimden de emin değildim. Ardından asma kilit kapıdan kopunca küt diye bir ses geldi. Yarışlardaki başlangıç ateşinin yapıldığı silahlar aklıma geldi. Bunu yapabilirsin dedim kendime. Valizimi topladım ve yıldızlı geceye doğru yalın ayaklarımla topalladım. Misafirperverlik. Bunu gördün mü? Perihelion'daki revire girerken Molly Seagram elindeki dergiyle resepsiyon masasından bana el sallıyordu. Yüz ifadesi kör talih ve uğursuzluk diyordu. Büyük bir haber dergisinin kuşe kağıda baskılı bir sayısını tutuyordu. Kapağında Jason'ın resmi vardı. Derginin başında Perihelion projesinin yüzü ve arkasındaki çok gizli kişilik yazıyordu. Anladığım kadarıyla haberler pek iyi değil, öyle mi? Omuzunu silkti. Tam olarak övgüler yağdırdıklarını söyleyemem. Al oku, akşama yemekte konuşuruz. Ona önceden akşam yemeği sözü vermiştim. Ah bayan Takman hazır ve sizi üçüncü tezgahta bekliyor. Molly'ye muayenehanelere tezgah dememesi için uyarmıştım ama bu tartışmaya değmezdi. Dergiyi mektuplarımın olduğu rafa attım. Yavaş ve yağmurlu bir Nisan sabahıydı. Bayan Takman da öğle yemeğinden önce programımda olan tek hastamdı. Kendisi kadrolu mühendislerden birinin eşiydi. Geçen ay içerisinde beni tam 3 kere görmeye gelmişti. Anksiyete ve bitkinlik şikayetleri vardı. Sorunlarının nedenini görmek için alim olmaya gerek yoktu. Mars'ın çevrelenmesinin üzerinden 2 sene geçmişti. Perihelion'da işten çıkarılma dedikoduları cirit atıyordu. Kocasının ekonomik durumu belirsizdi ve onun da iş bulma umutlarını taşıyan bütün gemiler batmıştı. Xanax'ı endişe verici bir tempoyla tüketiyordu ve hemen biraz daha istiyordu. Belki de başka bir ilaç düşünmeliyiz dedim. Antidepresan istemiyorum, kastettiğiniz oysa dedi. Küçük bir kadındı, diğer taraftan hoş suratı bir somurtmayla altüst oldu. Bir açılıp bir kapanan gözleriyle muayenehaneyi süzdü ve bakışlarını bir an için düzenlenmiş arka bahçeyi gösteren yağmurlu cama indirdi. Ciddiyim. 6 ay boyunca paraloft kullandım ve tuvaletten çıkamadım. Bu ne zamandı? Siz gelmeden önce Doktor König yazmıştı. Tabii o zamanlar da işler değişikti. Karl'ın yüzünü zar zor görebiliyordum. Çok meşguldü. Gecelerim çoğunlukla yalnız geçiyordu ama en azından işler iyi gözüküyordu. İşi o ara garantideydi. Ayaklarını sağlam bastığı bir yerdeydi. O günlerin kıymetini bilmem gerekiyormuş. Bu benim şeyde, listemde ya da ne deniyorsa işte orada yazmıyor mu? Hasta geçmişi masadaydı ve önümde açık bir şekilde duruyordu. Doktor König'in notlarını çözümlemek genelde zor olurdu. Gerçi ehemmiyeti olan durumların altını kırmızı kalemle çizecek kadar nezaket göstermişti. Alerjiler, kronik durumlar. Bayan Takman'ın dosyasına yapılan girdiler resmi ve kısaydı. Eli açıkla davranılmamıştı. Para loft hakkındaki not da buradaydı. Hastanın kendi isteği üzerine kesilmişti, tarih okunmuyordu. Hastadaki sinirlilik ve gelecek kaygısı şikayetleri devam ediyor yazıyordu. Hepimiz gelecekten kaygılanmıyor muyuz ki? Şimdi Karl'ın işine bel de bağlayamıyoruz. Dün gece kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, Yani süratli demek istiyorum. Alışılmadık bir sürat vardı.
Ne?
Yani KVTS. KVTS, kardiyovasküler tükenme sendromu hakkında birkaç aydır haberler çıkıyordu. Mısır'da ve Sudan'da binlerce insan bu yüzden ölmüştü. Yunanistan'da, İspanya'da ve Amerika'nın kuzeyinde de bu vakaların geldiği raporları vardı. Yavaş yanan bakteriyel bir enfeksiyondu. Üçüncü dünya ekonomileri için potansiyel bir sorundu. Ancak modern ilaçlarla tedavi edilebiliyordu. Bayan Takman'ın KVTS'den korkacak bir şeyi yoktu. Ona da böyle söyledim. İnsanlar bunu bizim üzerimize saldıklarını söylüyorlar.
Kim? Neyi bırakmış Bayan Takman?
Hastalığı bırakmışlar. Varsayımsallar. Üzerimize salmışlar.
Okuma yaptığım her şey KVTS'nin sığırlardan bize geçtiğini söylüyor.
Hastalık hala genel olarak toynaklı hayvanların geçirdiği bir hastalıktı ve devamlı olarak Kuzey Afrika'daki sığır sürülerinin büyük bir kısmını yok ediyordu.
Sığırlar ha? Fakat sana illa söyleyecekler diye bir şey yok değil mi? Öylece çıkıp bunu haberlerde duyurmazlar demek istiyorum.
KVTS bir akut hastalık. Sizde olsaydı şu an hastanelik olmuştunuz. Kalp atışınız normal ve kardiyonuzda da bir sıkıntı gözükmüyor.
İkna olmuş gibi değildi. Sonunda ona alternatif bir anksiyolitik ilaç yazdım. İlaç esasen daha farklı bir moleküler yan zincire sahip olan bir tür Xanax gibiydi. Hiç olmasa ilacın kendisi değilse de yepyeni bir ilaç isminin bir faydası olur diye umuyorum.
Bayan Takman ofisten biraz daha yatışmış bir şekilde çıktı. Elindeki reçeteye kutsal bir parşömen gibi sarılmıştı.
Kendimi işe yaramaz hissediyorum. Biraz da sahtekar gibi. Ancak Bayan Takman'ın durumu hiç de kendine özgü sayılmazdı. Bütün dünya anksiyete ile çalkalanıyordu. Bir zamanlar hayatta kalmak için en iyi şansımız olarak görülen terraform işlemi ve Mars'ın kolonize edilmesi etkisiz ve belirsiz hale gelmişti. Bize de dönüden başka bir gelecek bırakmamıştı. Küresel ekonomi bocalamaya başlamıştı. Tüketiciler ve milletlerin bir daha geri ödeyeceklerini düşünmedikleri borçları dağ gibi birikiyordu. Bu esnada kredi veren kuruluşların fonları birikmişti ve faiz oranları fırlamıştı. Aşırı dincilik ve vahşi suçların sayısı hem yurtta hem de yurt dışında ikiye katlanmıştı. Üçüncü dünya ülkelerindeki tahribat özellikle yıkıcı olmuştu. Buralardaki tedavülde olan paranın çöküşü ve ortaya çıkan kıtlık, uyuyan Marksistleri ve militan yanlısı İslam hareketlerini uyandırmıştı. Psikolojik tanjantı anlamak zor değildi, şiddeti de öyle. Birçok insan içinde keder barındırıyordu. Ama içlerinden sadece geleceğe dair inançlarını yitirenler, işe ellerinde bir otomatik tüfek ve ölüm listesi ile gelmeye meyilliydi. Amaçları bu olsa da olmasa da varsayımsallar tam da bu tür ölümcül bir umutsuzluğa neden olmuşlardı. İntihara meyilli olan bu öfkeli kişiler bir lejyon haline gelmişti ve düşmanları arasında bütün Amerikalılar, İngilizler, Kanadalılar, Danimarkalılar ve dahası vardı. Ya da bunun tam aksine bütün Müslümanlara, koyu tenli insanlara, İngilizce konuşmayanlara, göçmenlerde bütün Katolikler, tutucular, ateistlerle karşı karşıya kaldı. Bütün liberallerde muhafazakarlarla, bu tip insanların da yerine getirdikleri ahlaki gerekçe ise linç veya intihar bombasıydı. Ya bir fetva ya da bir pogromdu. Bunlar şimdi yükselişe geçmişti. Ölmeye yüz tutmuş bir diyarın üzerinde karanlık yıldızlar gibi yükseliyordu. Tehlikeli zamanlarda yaşıyorduk. Bayan Takman da dünyadaki bütün Xanax'ların onu başka bir şeye inandıramayacağını biliyordu. Öğle yemeğinde personel kafeteryasının arkasındaki bir masaya yerleştim. Sadece kahve içtim. Yağmurun parlak alanına düşüşünü izledim ve Molly'nin bana vermiş olduğu dergiyi inceledim. Eğer dönü bilim diye bir bilim dalı olsaydı diye başlıyordu başmakale, Jason Lovton bunun Newton'u, Einstein'ı, Stephen Hawking'i olurdu. Bunlar hep ED'nin basını söylemeye teşvik ettiği şeylerdi. Aynı zamanda da Jason'ın duymaktan nefret ettiği şeylerdi. Radyolojik ölçümden tutun geçirgenlik çalışmalarına, üst düzey bilimden tutun felsefi tartışmalara kadar elini atıp da değiştirmediği bir dönü alanı kalmadı. Yayımlanan makalelerinin sayısı da bir aydı fazla ve çok alıntılanan eserler arasında. Uykunuzun geldiği akademik konferanslara ayak attığı zaman bunu ani bir medya hadisesi haline getiriyor. Perihelion kuruluşunun müdür vekili olarak da Amerikalıları ve dönü dönemindeki küresel hava uzay politikasını da etkiledi. Ancak Jason Lofton'ı kuşatan gerçek başarılar ve ara sıra gelen heyecanın ortasında Perihelion'un babası Edward Dean yani E.D. tarafından kurulduğu kolayca göz ardı edilebiliyor. Ki kendisi yönetim kurulunda ve başkanlık kabinesinde önde gelen bir yere sahip. Bu bazıları tarafından hala tartışmalı bir konu olsa da oğlunun halk imajı daha gizemli, bir o kadar etkileyici ve çok daha az yüzünü gösteren büyük Lofton'un eseri. Makale E.D.'nin kariyerinin ilk zamanlarından detaylarla devam ediyordu. Dönü sonrası Aerostat Telekomünikasyonu'ndaki büyük başarısından, ard arda gelen 3 başkanlık yönetimine güçlü adaptasyonundan, ve Perihelion kuruluşunu yaratmasından bahsediyordu. Esasen bir beyin fonksiyonu ve endüstri lobisi işlevi görmesi için tasarlanan Perihelion, nihayetinde federal hükümetin bir teşkilatı haline geldi. Burada dönü bağlamında uzay görevleri dizayn ediliyor, ayrıca onlarca üniversitenin araştırma enstitülerinin ve NASA merkezlerinin çalışmaları koordine ediliyordu. Aslına bakılırsa eski NASA'nın düşüşü Perihelion'un yükselişi oldu. Bir 10 sene önce bu ilişki resmiyet kazanmıştı. Sinsi bir şekilde örgütlenen Perihelion, NASA'ya bir danışma konseyi olarak ilave edildi. İçeriden gelen bilgilere göre de aslında NASA Perihelion'a danışma konseyi olarak ilave edilmişti. Genç deha Jason Lofton basını cezbederken babası da ipleri elinde tutmaya devam ediyordu. Makale E.D.'nin Garland yönetimiyle olan uzun ilişkisini sorgulayarak devam ediyordu. Üstü kapalı olarak da potansiyel bir skandala dokundurma yapıyordu. Belirli alet paketleri üretilmişti. Üreten firma E.D.'nin eski yakınlarından biri tarafından yönetiliyordu ve parça başına da birkaç milyon dolar almışlardı. Her ne kadar Ball Aerospace daha düşük maliyetli bir teklif sunsa bile... İki büyük partinin de ayrı birer radikal fraksiyon haline geldiği bir seçim kampanyası geçiriyordu. Derginin kötü bağlamda eleştirdiği ve bir reformcu cumhuriyetçi olan Garland hali hazırda 2 dönem görevde kalmıştı. Clayton'ın başkan yardımcılığını yapan ve kutsal varisi olan Preston Lomax ise son anketlerde rakibinin önündeydi. Skandal dedikleri şey aslında bir skandal değildi. Ball Aerospace'in teklifi daha ucuzdu, ancak tasarladıkları paketin daha etkin olduğu söylenemezdi. Pasadena'daki mühendisler aynı yük ağırlığına daha fazla alet sıkıştırmışlardı. Perihelion'un 1 kilometre civarındaki Champs'te yediğimiz akşam yemeğinde olayın bu kadarını Molly'ye anlattım. Makalede yeni bir şey yoktu. Çarptırılan sözler tatmin edici olmaktan ziyade politikti. Söyledikleri şeyin doğru veya yanlış olmasının bir önemi var mı? Önemli olan şey bizimle oynuyor olmaları. Birdenbire büyük bir basın kuruluşu Perihelion'a saldırıya geçiyor ve bu da bir sorun olmuyor. Derginin başka yerindeki bir başyazıda Mars projesini tarihin tek başına en pahalı gereksiz işi olan bu proje paranın yanında insan canına da mal oldu. Küresel bir felaketten nemalanmayı başaran insan dirayeti içinde bir anıt olmuş oldu yazarak tarif etmişti. Makalenin yazarı Hristiyan Tutucu Parti'nin konuşma metni yazarlığını yapıyordu. Bu paçavranın HTP'ye ait olduğunu herkes biliyor Mol. Kapımıza kilit vurmak istiyorlar. Lomax seçimleri kaybetse bile kilit vuramazlar. Bizi gözlem görevlerine kadar geri atsalar bile ulusun dönü üzerindeki tek gözü biziz. Bu da bizim kovulup yerlerimize başkalarının gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Durum o kadar kötü değil. İkna olmamıştı. Molly Perihelion'a ilk geldiğimde Dr. Koenig'den devraldığım hemşire ve resepsiyonistti. Son 5 sene içerisinde kibar, profesyonel ve etkili bir ofis eşyası olmuştu. Sıradan bir şekilde hoşbeş etmekten başka bir şey yapmadık. Bu sayede de onun bekar ve benden 3 yaş küçük olduğunu öğrendim. Okyanustan uzakta asansörü olmayan bir apartmanda yaşıyordu. Hiç de öyle konuşkan bir hali olmadı. Ben de onun öyle biri olduğunu kabullendim. Sonraki bu olalı daha bir ay olmamıştı. Molly bir salı gecesi eve gitmek için çantasını toparlarken bana akşam yemeğine gelmek isteyip istemediğimi sordu. Neden mi? Çünkü senin teklif etmeni beklemekten yoruldum. Yani cevabın nedir? Evet mi, hayır mı?
Evet.
Molly akıllı, cingöz, kinik biriydi ve arkadaşlığı da beklediğimden iyi çıktı. 3 haftadır Champs'te yemek yiyorduk. Menü mütevazı ve atmosfer üniversiteyi andıran hoşumuza gidiyordu. Champs'te sentetik kumaştan yapılmış koltuklarda Molly'nin en güzel halini aldığını düşünürdüm. Orayı varlığıyla süslüyordu, belirli bir saygınlık kazandırıyordu. Sarı saçları uzundu ve gecedeki aşırı nemden dolayı cansız gözüküyordu. Gözlerindeki yeşil kendisine incelikli bir hava katıyordu. Her ne kadar renkli lens kullanıyor olsa da ona yakışıyordu.
''Yandaki sütunu okudun mu?'' diye sordu.
Bir göz attım. Derginin yan sütunundaki Jason'a ait bölüm kariyerindeki başarılarıyla özel yaşamını karşılaştırıyordu. Ki özel yaşamı da erişilemeyecek bir yerde saklanmış haldeydi ya da yoktu. Tanıdıkları evinin de romantik hayatı gibi seyrek bir şekilde döşenmiş olduğunu söylüyor. Kendisiyle ilgili hiç ne nişanlı, ne kız arkadaş, ne de herhangi bir cinsiyetten partneri olduğu dedikodusu çıkmamış. Buradan da sadece fikirleriyle evli bir adam izlenimi değil, onlara patolojik olarak kendini adadığı izlenimi oluşuyor. Tıpkı Perry Hellion gibi Jason Lofton da birçok yönden babasının boğucu etkisinin altında kalıyor. Bütün başarılarına rağmen Jason Lofton henüz sözünün kendi hayatında bile geçmediği bir adam.
''Hiç değilse bu kısım kulağa doğru geliyor.'' dedi Molly.
''Öyle mi? Jason biraz ben merkezci olabilir ama...''
''Resepsiyondan geçerken sanki ben yokmuşum gibi davranıyor. Yani bu alelade bir şey ama pek de samimi bir hareket değil. Tedavisi nasıl gidiyor?''
''Ona tedavi falan uyguladığım yok Mol.''
Molly Jason'ın hasta çizelgesini görmüştü ama EMS'i hakkında herhangi bir giriş yapmamıştım. ''Konuşmaya geliyor.''
''Hı hı, bazen de konuşmaya geldiği zaman resmen topallıyor. Tamam, bana söylemene gerek yok ama kör değilim. Bil diye söylüyorum.'' ''Her neyse, şimdi Washington'da değil mi?''
''Orada, Florida'da olduğundan daha fazla vakit geçiriyordu. Bir sürü dedikodular dönüyor, insanlar kendilerini seçim sonrası döneme hazırlıyorlar.''
''Yani bir şeyler planlanıyor.''
''Her zaman bir şeyler planlanıyor.''
''Perry Hellion'u kastetmiştim. Destek personeli olaylardan haberdar oluyor. Mesela garip olan ne var biliyor musun?'' Daha yeni batı çitlerinin olduğu taraftan 400 dönümlük bir arazi aldık. Ben de bunu insan kaynaklarındaki Tim Chesley'den duydum. İddialara göre haftaya arazi mühendisleri gelecekmiş.
Ne için?
Kimse bilmiyor. Belki de genişliyoruz. Belki de bizi bir alışveriş merkezine dönüştürecekler.
Bunu ilk defa duyuyordum.
Çemberin dışında kalmışsın dedi Molly gülerek. Senin de bağlantılara ihtiyacın var benimki gibi.
Akşam yemeğini Molly'nin dairesinde sonlandırdık. Geceyi de orada geçirdim. Yakınlık kurduğumuz hareketleri, bakışmaları ve dokunuşları burada anlatmayacağım. Çok namuslu biri olduğum için değil, galiba bu ana dair anılarım kaybolduğu için. Zamana ve yeniden yapılanmaya yenik düşmüşlerdi. Ayrıca evet, buradaki ironiyi görüyorum. Dergideki makaleden alıntılar yapabilirim. Ayrıca Champs'teki yemekte ne yediğini de söyleyebilirim. Ancak sevişmemizden geriye kalan şeyler hafızamda sönük bir şekilde duran enstantaneler. Loş ışıkla aydınlanmış bir oda, açık pencereden girip kıyafetlerin asılı olduğu çubukları döndüren nemli bir esinti vardı. Yeşil gözleri benimkilere yakındı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 194.